Bilin, şimdi Kıbrıs Yeni Çağ Podcast'ını dinleyin.
Bir kez daha merhabalar, mübarek Cuma'dan Ahmet Tuğcu da sevdi bunu, onun da kulakları çınlasın. Mübarek Cuma'da bugün çok sevgili bir dostu Gündem Artı'da, avukat ve aynı zamanda insan hakları bağlamında çok öne çıkan bir isim. Aslı Murat, sevgili dostumuz, kadim dostumuz, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bir kez daha burada seni ağırlamak bizim için büyük bir keyif.
Benim için de aynı şekilde. Herkese iyi günler.
Teşekkürler. Murat Kanatlı, nasılsın?
Memleket kadar normalik. Her şey çiçek. Hiçbir yerde sorun yok. Bu avukatlarla başımız belada.
Belada. Şimdi
cimuklar, mimuklar. Bir ara Türkiye'de çok okurduk. Cumukun, cumuku falan. Şimdi burada da başladı. İnsanlar öyle kısaltma olarak cumuk cumuk der. Şimdi biz yani onu hep uzun haliyle ceza muhakemeleri falan cumuk diye okuyunca falan
Türkiye'deki böyle,
Türkiye'deki şey hemen aklımıza gelir. Yani lüzum mudur kısaltalım ya yani.
uzun söylemekten şey yapmadığı için insanlar herhalde hoşlanmadığı için. Ama ceza usul muhakemeleri, ceza usul yasası. Ben genelde ceza usul yasası diye.
Ceza yani, usul diye geçer bizde. Yani kısaltılmıştır. Öyle muhakeme var. Ceza usul.
Gerek yok yani.
Öyle usul. O zaman çok farklı bir yerden geleyim. Tamam. Yani benzeme gayreti, birlikte yürüme gayreti falan yok.
Umarım yoktur.
Bu güzel idi. Bu güzel idi.
Ceza usul yasası diye.
Değilim.
Diyebilirim.
Sevgili Aslı Murat, son dönemlerde ki bunu açıklamalarında da son basında sürekli izliyor, görüyoruz veya başka programlarda ülkenin acı bir gerçeği ve kabul edilemez bir gerçeği haline dönen yine bir kadına yönelik şiddet, bir başıboşluk, deport edilen insanların ısrarla işte aile bütünlüğü gündeme getirilerek getirilip geri yine aynı şekilde o suçları işlemelere devam etmeleri, kadına yönelik bu sosyal adına sosyal dedikleri yapının kesinlikle bir koruyucu kalkan vazifesi göremediği, hatta başka bir skandal bağlayın birbirine. Sen de rahatlıkla gönlünce açıkla bize. Bir AIDS vakasıyla ilgili yaşanan rezaletler, deportlar, sonuçlar, beklenip beklenmeden negatif, pozitif halleri vesaire. Buradan girelim istersen. Çünkü konuşacağımız bayağı malzeme var. Buyur.
Çok teşekkürler öncelikle. Şimdi tabii ki bu kadına yönelik şiddet ve mahkemelerimizdeki yargılamalara baktığımız zaman en azından şunu söyleyebiliyorum ki meslek hayatımdan da gördüğüm tecrübe gerekçesiyle kadına yönelik şiddete mahkemelerimiz hiçbir şekilde tolerans göstermiyor. Yani evet, polis aşamasında bazı sıkıntılar olabiliyor belli bölgelerde ama orada da uyarılar yapıldığında, gündeme geldiğinde çok daha ciddi soruşturmalar gerçekleştiriliyor ama iş mahkemeye intikal ettiğinde savcılık şikayet geri çekilse bile davasını devam ettiriyor. Mahkemede gerçekten ciddi cezalar veriyor. O yüzden en azından mahkemeye giden aşamalarda suçla mücadele açısından ve cezalandırma açısından bir sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Ama her zaman söylediğimiz husus şudur. Eğer bir suç işleniyorsa bu ülkede ve suçla mücadele edilmiyorsa esas sorun orada başlıyor. Çünkü yani hep söylüyoruz işte mahkemelerin iş yükü çok fazla artıyor gibi. Meselenin bir bu boyutu vardır. Bir de hak ihlalleri boyutu vardır. Yani suç işlenmesi demek bir kişinin veya kamusal anlamda bir zarar oluştuğunu ortaya koymak gerekiyor. O yüzden de idareye çok büyük görev düşüyor. Maalesef biz uzun bir zamandır suçla mücadele edildiğini göremiyoruz. Bunun içerisindeki en ağır neticelere varan kadına yönelik şiddet meselelerinde de bu böyle. Şimdi sizin söylediğiniz işte deportun iptal edilmesi, yeniden ülkeye gelmesi benim gündeme getirdiğim bir mevzuydu. Bir müvekkilimin ortaya koyduğu bir meseleydi ve daha önceden suç işlemiş, mahkemenin riayet etmemiş ve hapis cezası alıp deport edilmiş bir kişi yeniden mevcut hükümetin İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla ülkeye girişine izin veriliyor ve bunun neticesinde benim müvekkilime yine benzer suçlar işliyor kadına yönelik şiddetle ilgili. Ve yeniden yargılanma süreci başlıyor.
Mağdur oluyor yani sizin müvekkiliniz.
Evet.
Bir kez
daha. Evet, yani bir kez de aynı kişi değil tabii ki. Daha önceden başka insanlar da aynı şeyi yapmıştı. Ve yani burada aslında tartışılan mesele niye deportun geri çekildiği ve o bu ülkeye geldiğiydi. Hasbelkader bir ziyaret esnasında İçişleri Bakanı'yla bunu görüşme şansı elde ettim. Hatta bana böyle sözden işte bu onun telefon numaranı olsaydı seni arayacaktım işte eleştiriyorsun sürekli dedi. Yani ben de sordum yani böyle bir durumda zaten rehabilitasyon sistemi çok tartışmalı olan bir yerden bahsediyoruz. Ve deport ettiğiniz bir insanı niye geri alıyorsunuz? Aile birleştirmeden alın dedi. Ailesi buradadır. Yani bu gerekçe söyleniyor sürekli olarak ama demek ki eğer geri alacaksanız bile bir risk değerlendirmesi yapmanız gerekiyor veya o kişi geri alınacaksa bile bir sistem kurmanız gerekiyor ki o suçu yeniden işlemesin ve belki de adaya geldikten sonra belli süreçlerden geçerek devam edebilsin. Evet. Bunları pek dikkat etmiyorlar açıkçası. Ha, bunun ötesinde geçtiğimiz günlerde yine Girne Mahkemesi'nde bir mesele ortaya çıktı ki orada rehabilitasyonu tartışma gereği hissettim. Yine cinsel tecavüzdü sanırım. Tecavüzden 10 yıl hapis cezası alan bir kişi. Orada deport edilen bir kişi değildi tabii ki KKTC vatandaşı. Ama daha önceden de cinsel nitelikli suçlar işlemiş ve hapis cezası almış bir kişi. Orada da artık şu devreye giriyor. Yani bizim cezalandırma sistemimiz rehabilitasyon içeriyor mu acaba? Yani cezaevine giren kişiler gerçekten rehabilite olup mu çıkıyorlar? Yoksa yeniden suç mu işliyorlar? Aynı nitelikte suçu işliyorlar.
Oysa cezaevinin o dediğiniz çerçevede bir amacı da olması lazım değil mi? Yani attık içeri çeksin, cezasında çıksın, kaldığı yerden devam etsin değildir mantığı cezaevinin veya varsa ıslah evinin veya benzeri yapılar.
Kesinlikle. Ama bu cezaevi buna imkan tanıyabilecek durumda mı?
İşte onu da anlatacak.
Yani şeyle ilgili törenle yeni cezaevi yapsınlar dendi. Dringa doludur. En son Halil içeriye girdiğinde yani çok şey bir şekilde şık bir şekilde yapılan giriş ranzalarla dolmuş durumdadır. Ve orada insanlar yatırılır ve Halil'e yer bulamadılardı. Şeylerle ilgili koridorlarda yatanlar, şeyde yatanlar ortalıktaydı. Bu cezaevi 10 yıllık olsun diye yapıldıydı.
3 günde doldu.
İşte suçla mücadele etmezseniz böyle olur. Dediğin çok doğrudur. Hatta bırakın yeni cezaevinin dolmasını, eski cezaevinde faaliyete geçirmek zorunda kaldılar. Yani biz niye o eski cezaevinden çıktık? Çünkü orası gayri insani koşullardı. İnsanlar üst üste kalıyordu. Hijyen imkanları çok geniş değildi. Yani insan sayısıyla tuvalet sayısı, banyo sayısı tutmuyordu. Yani imkanlar artık yeterli olmadığı için daha büyük ve daha modern tırnak içerisinde bir cezaevine geçildi. Ne oldu? Biz yeniden orayı çalıştırmak zorunda kaldık. Aynen. Çünkü doldu yeni cezaevi ki yani aslında doldu derken şunu kastedelim. Diyelim ki koğuşlar 10-14 kişilik odalarken daha sonradan 16 kişiye ve 18 kişiye çıkarılmak durumunda kaldı. Hı hı. Yani koğuş sistemine baktığımızda ki kabul koğuşundan bahsediyorsun sanırım sen ilk cezaevine girildiğinde. Orası da dolmuş durumda. Yani siz niye bunu önemsiyoruz? Şimdi hep şey denir bunu eleştirdiğimizde de insanlar der ki ya mahkumdurlar. Ne insani koşullardan bahsediyorsunuz? Öyle bir şey yok. Zaten bir suç işliyor. Evet. Mahkum oluyor. Cezaevine giriyor. Ailesiyle görüşemiyor. Dışarı çıkamıyor. Tabii ki bunlar olacak. Ama içeride zaten rehabilitasyonun bir parçasıdır da insani koşullar.
Evet.
Yani siz topluma hazırlayacaksınız orada o insanları. Ama şimdi yeni cezaevi evet eskiye nazaran daha iyi imkanlar sunuyor. Yani atölyelerden tutun da kütüphaneye. Eskide de vardı ama o kadar iyi değildi. Spor salonları falan da var çok geniş şekilde. Ama bunlar kullanılıyor mu acaba?
Ha, odur.
En önemli soru işareti o. Yani benim en son öğrendiğim teknik eğitimlerin verilmediği, meslek eğitimlerin verilmediği. Evet. Geçenlerde sanırım bir protokol imzalandı Çalışma Bakanlığı, Esnaf Zanaatkarlar ve Cezaevi arasında. Hı hı. Ama o da genç ve çocuk mahkumlarla ilgilidir. Tüm mahkumlarla ilgili değildir. Onun tüm mahkumlara da yayılması önemli bu istihdama erişebilmeleri için çıktıktan sonra. Ama yani rehabilitasyon da sadece meslek edindirmeyle de sınırlı olmaması gerekiyor. Mesela cinsel nitelikli bir suçla ilgili girdi dedim biraz önce verdiğim örnekte. O kişinin aslında cezaevindeyken işlediği suçla ilgili, sadece o kişiyi kastetmiyorum, farklı suçlarla ilgili de olabilir. O süreçte psikolojik destek veya yeniden rehabilite olması için çeşitli eğitimler alabilmesi ve buna paralel olarak da dışarı çıktıktan sonra da bir süre takibinin yapılması.
O çok önemli. O çok kıymetli aslında, o takip. Yani o mahkum evet cezasını tamamlayıp çıktığında bir gözünle kendini izlediğini ve yani nerede kalmıştık deyip yeniden saldırmasını önleyecek bir mekanizma olmalı. Artı içeride de yani konum beni aşar uzmanlık alanım değil ama yani deneyimli psikologlar veya sosyologlar veya konu uzmanları eşliğinde çok ciddi bir süreç götürülmeli. Biz de sok içeri, tamamladı çıksın dışarı. Bu değil.
Bu olmaması gerekiyor ki. Hayır. O yüzden zaten biz yıllardır rehabilitasyonun eksik kaldığını söylüyoruz. Hı. Ve altı çizilen daha çok istihdam meselesi oluyor. Çünkü mahkumlar çıktıktan sonra evet istihdama erişemediklerinde o çemberin yani o suç çemberinin içine çok kolay girebiliyorlar. Yani kendimizi de düşünelim. İşiniz gücünüz yok, mesleğiniz yok, maddi gücünüz yok. Bir şekilde o karanlık alana girebiliyorsunuz. Evet bu kısım önemli. Ama bunun kadar o sizin söylediğiniz sosyal destekler de çok önemli ki yeni cezaevi yasasına göre sosyal hizmet uzmanları, psikologların çalışması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla bir psikolog orada çalışıyor. Ama düşünün 800'ü aşmış. Belki de her gün değişiyor zaten o rakam. Tabii. Bu kadar insana bir psikologun hizmet vermesi mümkün değil. Keza farklı doktorların oralara istihdam edilmesi veya çeşitli aralıklarla gitmesi gibi süreçlerin de uygulanabilmesi gerek. Yeni cezaevi yasası bunlara uygun şekilde dizayn edilmiş ve değiştirilmişti. Buna paralel evet yani uygulamıyorlar maalesef. Bir de şöyle bir durum var. Açık cezaevi kısmı diye bir bina yapıldı. Ve merkezi cezaevi yasasının içerisinde de bunun açık cezaevi diye bir maddesi var. Ama o açık cezaevine kimler nasıl girecek?
Nedir anlamı onun? Yani neyi barındırması gerekir?
Yani bazı tüzüklere yönlendirildi oradaki kişilerin nasıl açık cezaevine gönderileceği. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki merkezi cezaevinin kampüsünün içerisinde ayrı bir binadır. O bina tek bir girişi olan bir bina. O yüzden şey tartışması yapmıştık. İşte kadınlar mı kalacak, erkekler mi? Çünkü biliyorsunuz ayrı ayrı kalıyorlar cezaevinde. Ama o bina bir şekilde dizayn edilip de belki de yarıya bölünebilir. Onu yani konuşmak ve bakmak gerekiyor ama önce bir irade gerekiyor. Yani açık cezaevini açacak mısınız, açmayacak mısınız? Açık cezaevi şu anlama geliyor. Dünyada da örnekler var, Türkiye'de de örnekler var. Türkiye'de farklı farklı yarı açık, kapalı gibi var. Ama bu açık cezaevi kısmı siz gündüz toplum içerisinde karışıyorsunuz, işinize, gücünüze gidiyorsunuz. Daha sonra geri gelip de o orada kalıyorsunuz. Yani evinize dönmüyorsunuz. Hı. Kontrollü bir şekilde topluma kazanmış oluyorsunuz. İşte o söylediğimiz belki de takip aşamasını eğer direkt çıktıktan sonra cezaevinden değil de belki de açık cezaevi kısmında yapabilmek çok daha kolay olabilir. Onu da faaliyete geçirmediler. Tabii ki bunun için umarım işte şartlı tahliye tüzüğü gibi bir anomaliyle bunu da faaliyete geçirmezler. Yani en azından mahkemede yargılama yapan yargıçlar bu kriterleri belirleyecek şekilde bunu dizayn etmek önemli. Yani mesela yargıç şunu diyebilir, cezasının bu kadarını çeken bir kişi eğer bu koşulları yerine getirdiyse açık cezaevine geçebilir, başvuru imkanı tanınabilir gibi kriterleri açıkça belirtmek önemli. Çünkü orada da torpil meselesi devreye girebilir.
Şartlı tahliye kısmı zaten yıllardır çok tartıştığımız bir başlıktır ama bu söylediğin bence gene copy paste'tir. Yani cezaevine giren çok konuştuğumuz başlık tayık aslında. Hı hı. Nedir o? Bu cezaevi olduğu gibi Türkiye'den aldılar ve copy paste getirdiler. Zaten ya giriş kısmından baştan yola terstir şey. Evet. Oradan baştan. Diğer kaos gardiyanlarla ilgiliydi. Çünkü Türkiye'deki sistemde jandarmadır kulelerde olan. O yüzden kapı dışa çıktı. yaptılar binayı. Yani arkadan geleceksin giresin. Bizim gardiyanlar dedi ki biz ne yapacağız yani binanın içinde dolaşırken çıkacağız şeye binanın dışına ve girelim. Yani orada Türkiye'de çift sistemdir. Bizde tek sistemdir. Değiştiriyor. Oradan her şeyden belli ki Türkiye'de copy paste'dir. Bu söylediğinde çok iyi niyetli yaklaşık ama büyük ihtimal Türkiye'de onu buldular. Farkında bile değiller. Açığı yazdılar. Dur da şimdi buna bir yasa bulalım. Arkadaşlar da açık cezaevinde bir şey yapalıma geldik. Yani şeyle ilgili kısım Türkiye'den bize bir şey geldi cezaevi planı. Buna şimdi yasa uyduracağım.
Evet çünkü yani o binayı yaptın. O bina açık cezaevi binasıdır. Evet. Yani ve dediğin gibi çok büyük ihtimalle orada yapılan yani mesela pandemi hastanesi de öyledir ya. Evet. Yani dizayn olarak, mimari olarak oralarda olan planlar buraya getirilip uygulanıyor. Hatta şey tartışmaları oluyor. İşte buradaki izinler alınmıyor. Elektrik sorunu olursa
falan
filan tartışmaları oluyor. Ama bunun ötesine geçiyorum yine iyi niyetli olarak. Açık cezaevine evet. Bunun şey yapması gerekiyor bence. Yani açık cezaevinin faaliyete geçmesi rehabilitasyon sistemi açısından konuşulması gerek. Sadece orası değil, iş yurtları da çok fazla konuşuluyor. Yani mesela şunlar cezaevindeki insanların üretim yapmaları ve bunların aslında onlara maddi kazanç olarak dönmesi kısmı da tartışılıyor. Peki bu cezaevinin içerisinde başka bir bölüm daha var. Onu da söylemek gerek. Çocuk cezaevi kısmı var. Onu da faaliyete geçirmediler mesela. Ayrıca
küçük mahkumlar büyüklerle birlikte veya iç içe.
Evet. Ki bu kabul edilebilir değil yani.
Sözleşmesine göre. Yani ıslah amacıyla oraya koyduğumuz insan o ilişki çerçevesinde farklı potansiyel suçlara yatkın karakterler olarak bilmediği şeyleri de öğrenerek
tanışıyor maalesef suçlarla. O önemli bir soru.
Sakıncalı.
Ve tabii ki evet kontroller yapılıyor ama çocuklarla yetişkinlerin aynı yerde olması istismar imkanı. Daha doğru. İmkan demeyeyim de ihtimalini arttırıyor. Zaten çocuk hakları sözleşmesi ve bizim aslında yerel yasalarımız da bunu söyler. Yani yetişkinlerle çocuklar aynı yerde olmaması gerekiyor. Bu karakol içreleri de dahildir. Ama şu andaki uygulamaya baktığınızda öyle bir şey yok.
Şey konusunu bağla dedim ondan.
Hibe de girecek.
Daha merak ettim.
Ama girecek ondan ama girmeden bu
süreceğin önemli.
Tamam.
Şartlı tahliye kurulur. Evet. Bir 30 senedir tartışırık. Ve bu çözülmüyor. Gerçekten korkunç bir şeydir. Hı hı. Çünkü bununla ilgili yıllardır bir tartışma vardır. Torpilliler
az önce
şey yapan orada bu şartlı tahliyeden yararlanır. Mesela bir tane de ben girdiğimde bütün cezaevi ahalisi memnundu. 3 tane İranlı vardı. Büyük uyuşturucudan yakalandılar. Yaklaşık olarak galiba 15 yıla mahkum oldulardı. Ve bütün kütüphaneyi onlar yaptılar, idare ederler. Ve çocukların söylediği şuydu. Yahu dediler. Yani biz zaten 7 yıl yaşadık bunun içinde. Bizi çıkarttığı anda atacak biz zaten. Yani ben niçin 15 yıl? Ve gardiyanlar da söylüyordu. Evet iyi halsa bir şey veririk bütün gardiyanlar. Okey veririk.
Çıkarın.
Çıkacak, bir daha geri dönmeyecek zaten insanlar. Yani İran'a gidecek zaten ve geri, artık İran'da başına ne gelecek? İdam bile olabilir de.
Tabii o da ayrı tartışma.
Yani çocuk diyor ki yani beni ne tutarsınız burada? Ve şu var, şartlı tahliyede öyle bir yük var ki ta ki yerlileri halletsinler, yabancılar zaten sıra gelmiyor. O bakımdan zaten bir daha yüzünü görmeyeceği insanlara yıllarca cezaevinde tutmaya devam ediyor. Ve yani şartlı tahliye kuruluna koymuyor mesela. Bir de öyle bir anomali var. Bir de kim ki şeydir.
Siyasi olarak yakındır.
Birilerine yakındır odur. Benim son 3 günü şartlı tahliye kuruluna başvuru dilekçesi yazmaktan geçti. Yani haberi bana gidelim ve sıra şeydi. şartlı tahliye kuruluna yazı yazardım. Ben ne yaparım dedim yani dilekçe yazarım. Ben böyle dilekçe yazarım. Çünkü onu yazamayacak insanlar da var. Ve yani bitirdi ya o şeyini. Gardiyan şeyle gelirdi. Filan gardiyan dedi ki ya bu adam iyidir ya. Yani her şey tamamdır. Yok yani. Ve defalarca birçok bakanla, içeri bakanıyla bu konuda en sonunda Baybaş'la o yüzden de yazardım. Ben kanıtlayabilmek neler var burada diye. Ha yapıyorum dedim. Tüzüğü yapıyorum. Evet. Bir tüzük çıktı en son gene. Gene evlere şenlik. Hı hı. Şartlı tahliye kurulu ne olacak? ne olacak bir şey
yani. Hep vurulu öncelikle tüzük olmaktan çıkıp bir yasa haline gelmesi gerekir. Ha. Ve bu yasanın da aslında mahkemelere bir yetki vermesi gerekir. Çünkü yani yani benim hukukçu olarak görüşüm bu. Yani evet, Ayşegül Hanım'ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde de bir yasa ya döndürme çabası oldu. Ama süre yetmedi anladığım kadarıyla. Sonra da hiç dokunulmadı. Yani uzun zamandır dokunulmayan bir alan. Ve o tüzük evet ilk etapta, ilk dönemlerde sanırım yürürlüğe girdiğinde çok ciddi bir kapasite fazlalığı vardı yine her zamanki gibi. Evet. Ve cezaevini boşaltma maksadıyla zaten yani biliyorsunuz dönem dönem tahliye tüzüğünde değişiklikler olur. İşte 3'te 2'den 1'de 2'ye düşürülür. 1'de 2'den 3'te 2'ye falan filan gibi. Evet, evet, küçük küçük haklar evet. Düzenlenir. Yine şeyde bayramdan önce bir daha vahimi olmuştu. Cezaevi müdürüne verilen görevlerde bazı değişiklikler yapılmıştı. Cezaevi müdürü atanmamış olmasına rağmen. Ama şartlı tahliyeye baktığımızda, şimdi şartlı tahliye dediğimiz şey aslında verilen mahkeme kararının değiştirilmesi anlamına gelir. Evet. Ve bu verilen bir mahkeme kararı, yargıcın verdiği bir kararın aslında çoğunluğu siyasi atamalardan oluşan bir kurulun değiştirmesi manasındadır. Ki gerçekten anayasaya aykırılığı konusu çok ciddi şekilde tartışılması gereken bir mesele. Kimler olur
da şeyle ilgili Şantalya kurulunda
İçişleri Bakanı'nın müstesarı var. Sosyal Hizmetler Dairesi.
Üçlü kararnameler ikide bir değişir artık. Kim olduğunu bilmiyoruz.
Yani bilmiyoruz artık şeylerin bu müsteşarlar, müdürlerin kim olduğunu takip etmemiz mümkün değil. Sonra Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü geliyor. Evet, Barış Ruh'un başhekimi geliyor ama düşünün ki şartlı tahliye edilecek bir kişi. Barış Ruh'un başhekimi onu muayene etmiyor. Sadece o şeyde
o masada
yani,
oturur.
Evet, yani önemli olan şu değil mi bunun mantığı? Ya bu kişi rehabilite oldu, iyi durumdadır. O yüzden de çıkması gayet mantıklı. Tamam, yani senin cezaevinde bir psikolog var. O psikiyatrist, evet psikiyatrist de daha sonra olabilir o süreçte ama yani en azından o psikolog olsun o kurulda. Yani eğer
mantıklıysa.
Ve görüşür. İşte böyle kısacası en temelde değerlendirecek olursak şartlı tahliye kurulu mahkeme kararlarını değiştiren bir kurul haline geliyor. Anayasaya aykırılığı iddia ediliyor uzun zamandır ve gerçekten değişmesi gereken bir sistem. Çünkü eşitliği ve adaleti üretebildiğini çok fazla inanmıyorum.
Adalet oradaki masada siyasi yapıya dönüştürülüp torpil mekanizmasıyla aslında bir yerde de bypass ediliyor.
Evet, yani mahkeme, yani mesela o kişinin rehabilite olup olmadığını hangi kriterlerle değerlendiriyorlar mesela? Söyledim. Onlar önemli. O yüzden de bunun artık bir yasaya döndürülmesi, kriterleri şeffaf olarak belirlenmesi ve yani bu sayede belki de rehabilitasyon sisteminde o kriterlere yönelik kuralların belirlenmesi de yardımcı olacaktır. Yani işte bu tikleri atabildiğiniz insanlar ancak şartlı tahliyeden yararlanabilir şeklinde bir düzenleme olacak.
Çok
O sistemin değişmesi gerekiyor kesinlikle.
Gelelim ilk sorunun içindeki şeye.
Evet.
AIDS noktasına, HIV virüsüne. Burada da bir skandal yaşandı aslında. Yani insani açıdan,
evet,
sağlık açısından tamamen çok ne derler vura gıra döke bir süreç yaşandı. Yani bunun hukuksal ve o bir şapkanızda insan hakları bağlamında ve bir kadın hakları noktasında değerlendirmeleriniz çok son derece kıymetli.
Evet, yani burada şimdi söyleyeceğim bazı şeyler linçe de sebep olabilir. Yani çünkü meseleyi biraz dediğiniz gibi böyle uzaklaşıp da değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, HIV herkesi korkutan bir mesele.
Okay.
Ve bir bulaşıcı hastalıktan bahsediyoruz.
Doğru.
Ama öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Tedavi edilen bir HIV bulaşıcı olmaktan çıkıyor. Önemli olan, yani enfeksiyon uzmanları bunları söylüyor, ben de onları takip ediyorum. Önemli olan sizin insani koşullarda bu tedaviyi almanız ve hayatınızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmenizdir. Yani devletin de size bunu sağlaması gerekiyor. Öncelikle bunu ortaya koymamız gerek. Şimdiki bir direkt deport sebebi midir, değil midir tartışmasına da baktığımızda.
Ama zaten özür dilerim. Bizim bu default hallerimizde çok egzantrik.
Evet evet, tehlikedir. Ha, tehlikedir. Onu, tamam. Onu söylememiz gerekiyor.
Teşekkür ederim.
Yine enfeksiyon uzmanlarıyla yaptığı çalışmalara baktığımızda diyorlar ki bu ülkede bir HIV tespit edildiğinde vatandaş olmayan biri, tabii ki vatandaş olanı deport edemiyorsunuz hiçbir koşulda. Ama vatandaş olmayan birini tespit ettiğinizde diyelim ki öğrencidir. Eğer kendi cebinden bu ilaç masraflarını ve tedavi masraflarını karşılıyor ve tedavisi devam ediyorsa, o kontrolleri devam ediyorsa deport edilmesin. Çünkü gerçekten baktığınızda deport, yani doğrudan deport sebebi olması bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilir. Bir hastalık yüzünden bir insanın deport edilmesi. Evet. Ha, diğer taraftan bakacak olursam, şimdi kaygıyla oturan insanlar var. Özellikle belli bir küçük bir bölgede çok ciddi söylentileri
İntihal dönüyor. İntihal yaradır, rahatsızlık evet. verir.
Ve çok ciddi bir karanlık var. Yani insanlar ne olduğunu bilmiyorlar.
Bilmiyorum.
Çünkü tek bir yetkili bile çıkıp açıklama yapmadı. Biz hep oradan buradan işte belli yerlerden bilgiler aldığını söyleyen insanların aktardıkları, işte o kadının anlatmaya çalıştığı bazı hususlar veya bölgede kulaktan kulağa yayılan ve maalesef onların da her birinin insan hakkı ihlali olduğu, insanların kişisel verileridir çünkü bunlar, isimlerin dolaştığı ve belki de hiç alakası olmayan isimlerin evet. Öyle bir süreç yaşanıyor. Şimdi öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Bu bir bulaşıcı hastalık mı? Evet, bir bulaşıcı
öyle.
Hastalık.
Ciddi bir hastalık mı? Evet, öyle.
Evet ve tedavi edilmediğinde ölüme sebebiyet veren bir hastalık mı? Evet, tam anlamıyla da öyle. Ama bunu bir nefret nesnesi haline getirmeden önce devletin ilk günden itibaren evet deportu yapacak mısın? Yapabilirsin, bu senin yetkinde olan bir şey ama o süreçte ne yaşandı? Çık, isim kullanmak zorunda değilsin. Bu kişi tespit edildi, bulaş süreci takip ediliyor, onlarla ilgili çalışmalarımız da var ve bununla ilgili gerekli testler yapıldı, her şey kontrol altında gibi bir açıklamayı yapmak zorundadır. Veya bulaşıcı hastalıklar üst komitesi, üst kurulu, hani pandemide çok fazla konuştuk bunu. Daha doğrusu COVID döneminde çok fazla konuştuk bunu. Bir toplantı yaptı mı? Toplantı neticesinde nasıl önlemler alınması söz konusu oldu? Yani bunu siz şeffaflık gereği toplumla paylaşmanız gerekiyor. Mesela şunları duyuyoruz. İşte bazı kişiler gidip güneyde Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki hastanelerde test yaptılar ve bunun neticesinde tedavilerine başladılar. Peki benim bu tarafta yaşıyor bu insanlar. Peki benim Sağlık Bakanlığı bu insanların farkında mı? Çünkü bulaşıcı hastalığı olan insanlar kayıtlı şekilde takip edilmeleri gerekiyor. Enfeksiyon uzmanları tarafından. Bunların farkında mı acaba o insanlar? Yani işte o insanların devlet farkında mı? Birçoğunun farkında olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü burada test yapılmadı. Evet. Yani o insanlar da işte deşifre olmak istemedikleri için, etiketlenmek istemedikleri için bunu yapmış olabilirler. Ama tabii ki o sorumluluğu da bilincinde olup da buraya da bilgi verilmesinin önemli olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani iki taraflı sorumluluk, hem bireylerin sorumlulukları hem de devletin sorumlulukları var bu noktada. O yüzden ben geçen gündü sanırım ya da dündü bir ilan gördüm. Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir toplantı yapıyor Lefke'de sanırım. Lefke Belediyesi'nin de duyurduğu bir ilandı.
Yani biraz hudutlar için enler devreye giriyor.
Yani insanların böyle kulaktan dolma bilgilerle mi bunları öğrenmesi gerekiyordu? Bunca zamandır ki aradan uzun bir zaman geçtiğinde söylüyorlar.
Yani basına sızmasaydı demek ki
evet.
çıkmayacaktı. Yani bunun Türkçesi sizin kibarca söylemediğiniz, dillendirmediğiniz şey söyleyeyim açıkça ve net. Yani sindiydi Sağlık Bakanlığı, kulağının üstüne yattıydı. Eğer basına sızmasaydı bu iş... Böyle bir şey yokmuş gibi olacaktı. Yeni düzenin sızıntı haberi gibi bir şey. Yani basın gündeme gitti. Ki onda yalanlarlar, o da aynı konu. Ama yani absürtlüğü söylemek anlamında örnekleri çoğaltarak giderim. AIDS'ten bahsederek ve dediğiniz gibi son derece ciddi bir hastalık. Gözetim gerekir, sorumluluk, denetim gerekir.
Ve sonra takibi de gerekir.
Takibi gerekir.
Yani böyle işte... Tam bir kere oldu, tedavi oldu, geçti değildir. Değil. Yani evet, vücudunuzda kalıyor, devam ediyor. Ama tedavi olduğunuz sürece bulaştırıcı olmuyorsunuz. Zaten yani beklenen budur. Yani önleyici sağlık, işte koruyucu sağlık hizmetleri dediğimizde bunlar
budur. Tam
en
da
temelde budur aslında.
Evet. Hatta kadını attık. Geriye kalanlar. İşte.
Yani zaten farkındaysanız sadece bu meselede değil. Mevcut hükümetin hep böyle bir şey var. Yani işte pislik oluştu. Yani bunu pislik olarak değerlendirmiyorum. Yani şey bir örnek bir anlamda. Halının altına süpürdük o şeyi, tozu. Tamam, kapandı. Ama böyle de geçmiyor. Yani. Toplumsal sorunla hele de sağlık gibi bir mesele. Süpürdüğünüzde geçen bir şey değil.
Şimdi şeyden ilgili bu anlattığın kısımda iki dev sorundan karşı karşıya. Aslında herkes şok geçirmesi gerekir. Bir Aralık Dünya AIDS Günü.
Evet.
Ve mecbursun sen bununla ilgili olarak bunun için bir aralığı belirlediler. AIDS'le ilgili bir duyarlılık anladın. Yani tabii. Nasıl korunacak, ne olacak, nasıl bir şey olacak falan. Ve bunun görevi Sağlık Bakanlığı'ndadır aynı zamanda. Bununla ilgili iş yapsın, i̇şte. Şey yapsın. Bizde Queer Kıbrıs bununla ilgili yalnızca bir etkinlik yapar. Onda da herkes hedef koyar kendini. Bunu anlatmaya çalışır. Sağlık Bakanlığı ben yokum der. Arkadaş dünyadaki her türlü virüs konusunda bir şey yapman gerekirken sen buradan da gördük ki test ettik ve turnusol kağıdında gördük ki Lefke'dekilerin haberi yok bu konuyla ilgili. Nasıl korunun, ne yapılır, bu süreç nedir'e dair. Aslında bunu son 20 yıldır AIDS gününde çıkıp da anlatması gerekirdi. Ama en kibarında birkaç defa yaptılardı. 3-5 tane prezervatif dağıtarak bu sorunla ilgili çözdüğünü düşünün. 1-2 insanlar güneye gidiyor dediğinde bu aslında oturup sallanman gerekir. Niçin? Ben senin Sağlık Bakanlığı'na güvenmiyorum. Elini ya verilerimi tutmayacaksın sen. Ve kaçıracaksın bu belgeyi. Bu hakarettir ya.
Hakaret ama bir taraftan da farklı bir tehlike. Az önce söylediği.
O var. O ayrı bir tartışma. Onu çözebilin. İki toplumlu sağlık komitesi var. Dataları orada paylaşabilin ve öğrenebilin.
Yani umarım o yapılacaktır. Ha. Yani çünkü Kuzey'in bunun takibini yapması gerekir.
Yapabilecek mi?
Yapması
İnsanlar
gerekir yani.
İnsanlar güneye geçiyorsa ben sana güvenmiyorum diyor.
Doğrudur.
Seninle ilgili kabul etmiyorum diyor yaptığın işi.
Ha tabii ki şunu söylemek da önemli yani bu noktada Sağlık Bakanlığı'nı bir kenara bırakıp bu alanda çalışan doktorlar üzerinden söyleyebilirim ki gerçekten çok hassastırlar. Hatta kodlarla o kişilerin takiplerini yapıyorlar yani açık isimleri oluyor. İyi ki çünkü işte kişisel veriler haklandığı zaman o kişilerin isimleri de ortaya çıkıyor.
Deşifre olacak.
Evet. Yani başka alandaki doktorlar da bunları bilmiyor. Yani bırakın Sağlık Bakanlığı'nı.
Ama bu case'de bile kadının bütün bir şey çıktı.
Ama burada zaten bence kontrol dışı bir yani bir mesele var. Yani hiçbir şekilde bir nasıl diyeyim? Anladığım kadarıyla yani duyduklarım kadarıyla zaten böyle alelacele aman biz nasıl bir hata yaptık deyip de bunu böyle kapatma derdi var.
Evet.
Halbuki yani kontrollü bir şekilde bunun takibini yapabilseydi ve gerçekten kendine güvenseydi bunu yapabileceğiyle ilgili ben bu sürecin daha iyi gideceğini düşünüyorum ama onun öncesinde söylediğini çok önemsiyorum. Bir sivil toplum örgütüyle ki etiketlenme yaşayan bir sivil toplum örgütüyle yani çünkü mesela HIV veya AIDS gibi şey bazen eşcinseller üzerinden etiketlenme maksadıyla kullanılıyor.
Maalesef.
Sanki eşcinseller sebebiyle bu hastalık varmış gibi. Halbuki öyle değil. Onlar niye bu sorumluluğu taşıyor? İnsanlar bu kontrolleri yapılsın, koruyucu sağlıktan yararlanabilsinler diye kendi üzerine düştüğünü düşünüyorlar ve bu sorumluluğu gerçekleştiriyorlar. Ama bunun ötesinde nasıl ki COVID ile ilgili o süreçte çok ciddi bilgilendirmeler oldu, Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi bununla ilgili çalışmalar yaptı. Ki o dönemsel bir pandemiydi.
Evet.
Ama HIV dediğimiz, AIDS dediğimiz mesele dönemle sınırlı olan bir bulaşıcı hastalık değildir. Ve bununla ilgili çok geniş bir şekilde dönemsel olarak Sağlık Bakanlığı'nın çalışma yapması gerekir. Bunun içerisinde cinsellik, cinsel sağlık eğitimi de girer. Yani bu ülkede biliyorsunuz yani ortaokullarda, ilkokullarda buna ilişkin o dönemde çocuğun anlayacağı şekilde bu bilgilerin verilmesi tartışıldığında bile çocuklara neyi öğreteceksiniz siz deyip geri duran bir zihniyetten de bahsediyoruz
veya
aslında.
Veya tepki gören bir zihniyetten. Tabii süre hızla devam ediyor. Yargıyla ilgili
dur şeyleri okuyayım, yorumcuları. Uğur Adem Dener diyor ki acıkmadınız sabahtan beri program dedi.
Güzel söyle.
Her içeride bulabilince bunu söylediğine göre sandviçleri aldı geldi içeride de olabilir yani şey Uğur Adem Dener.
Çok severim.
Zarif Oğuzer günaydın, iyi sabahlar, kolay gelsin. Çünkü her İngiltere'den geldiğinde Uğur buralardan geçer.
Canından neler çeker.
Külliyenin bir bölümü de cezaevi yapsınlar. Hem o 6 milyarlı altın kubbeli camiyi de yer çok dedi.
Uğur Bey, şeyi ısrarlan ister Millet Bahçesi'ni. Şey ne derler? Parmancı ama veren yok. Yani onun için oralarda o işleri yapabilmek reisten müsaade ister deyim en kibar tabiriyle. Evet,
evet, evet, orası gerçekten iyi yayınlar dedi.
Ne? Yani ne derler şeyden tasarruf olmaz itibardan yap da ondan sonra ne isterse olsun. Bu nasıl bir mantık? Bu yani harcadığın paraya da yazık, itibarına da yazık. Yani neyse konumuzu değil de şimdi son yıllarda çok değişen suç profilleri, mesela bir tane mafyacı yakaladık, gördün Amerika'dan ne kadar milyon bin dolar yedi geldi. Değişen suç ve suçlu profillerinden teknolojiyle de birlikte bir yıl türeyen suç şekliyle de boğuşan altyapı, teknik donanım ve eleman sıkıntısı yaşayan bir de yargımız var. Bayağı meşakkatli, yani siz de bir hukuk insanı olarak, bir avukat olarak, yani bu çarkın içindesiniz. Yani nasıl çıkılacak bu işlerin içinden bu yapılarla? Zaman zaman işte bir ceza daha, ne bileyim yeni bina, hatta bir adım ileri gideyim, Adalet Bakanlığı, işittirmeleri falan filan. Bu bölümü bununla kapatalım isterseniz.
Tabii ki. Yani şimdi artan suç oranlarına baktığımızda zaten uzun zamandır dilimizde tüy biter. Herkesin de yakından gördüğü, basındaki haberleri takip ettiklerinde görebilecekleri veya mahkemenin yanından bile geçtiğinizde o kalabalığı gördüğünüz zaman bilin ki ceza davalarının, ceza mahkemelerinin önündeki kalabalıklardır onlar. Mesela o kadar bir suç işleniyor ki artık mahkemeler, mesela Lefkoşa Mahkemesi'nde iki tane ceza, iki tane ağır ceza mahkemesi oturmak zorunda kalıyor. İkişer heyet ağır cezada iki tane de ceza yargıcı koymak zorunda kaldı. Bunlar eskiden böyle değildi. Yani çok eskide gitmeye gerek yok. Yani 2-3 sene önceye kadar bir tane ceza yargıcı vardı. Bu seneye kadar da bir tane ağır ceza heyeti vardı. Lefkoşa'da tabii ki Girne'de ve Mausa'da da ağır cezalar var ama Lefkoşa'ya baktığımızda ikişer tane heyet olmak durumunda kaldı. Yani bunlar mahkemelerin ceza iş yükünün ne kadar ağır olduğunu bize gösteriyor. Öncelikle biraz suçlara baktıktan sonra biraz da dijital anlamda işlenen suçlarla da ilgili yorum yapmak istiyorum. Şimdi mahkeme raporlarına baktığınızda evet gerçekten uyuşturucunun çok ciddi şekilde bir suç oranı olduğunu görebiliyoruz. Ama bununla birlikte yaklaşık 4 yıl içerisinde %83-84 oranında bir artış olarak gördüğümüz sahtecilik suçları var. Resmi evrakta sahtecilik. Yani 4 yılda bunun ne kadar arttığını
çok duymaya başladı.
Evet yani zaten yani diploma süreçlerini düşündüğümüzde işte ihalelerde yaşananları düşündüğümüzde bunu çok net bir şekilde görebiliriz zaten ki bunlar gelen davalardır bu arada. Yani daha o mahkemeye yansıyan meselelerin bir de dava aşamasına gelme süreci var. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda bu sahtecilik suçlarının çok daha artacağını göreceğiz mahkeme gündeminde. Ve yani bunlarla baş edebilmesi için mahkeme ikinci bir heyet oluşturmak zorunda kalıyor. Peki bu niye böyle oluyor? Çünkü esas ödev ev ödevini yapması gerekenlere de ev ödevini yapmıyor. Yani suçla mücadele aşamasında çok ciddi bir sınıfta kalma süreciyle karşı karşıyayız. Yani işte tetikçilik meselesini uzun bir süre konuştuk. İnsanların can güvenliği, mal güvenliğiyle ilgili bir sorundan bahsediyoruz. Veya küçük küçük mafyatik ilişkilerden bahsediyorum. Bunlar küçük diye değerlendiriyorum. Çünkü geçen gün söylediğiniz o tutuklanan kişi geldiği sonuçta
büyük büyük.
Evet, büyük büyük. Tabii büyük büyükler yok mu? Var. Konuşuluyor ama biz onları mahkemelerimizde göremiyoruz.
Aynen, aynen. Ufakları görüyoruz.
Evet, küçükleri görüyoruz. Küçükleri görüyoruz. Ama şunu da gösteriyor. Mesela öyle bir kişinin Kuzey Kıbrıs'ta yakalanmasının nedeni sizce nedir? Bunun cevabını vermesi gerekiyor aslında ülkeyi yönetenlerin. Demek ki bizim ülkemiz o noktada bir cennet haline gelmiş durumda. Yani eğer Kıbrıs'ın kuzeyine giderseniz tutuklanma ihtimaliniz az olabilir diye düşünüp geliyor.
Katlanır o büyük büyük mafyacık bizimle birlikte yaşar.
Evet ki sadece o değil yani geçtiğimiz yıllarda başka örnekler de oluyor. Evet. Yani
güvenli limanlar yaptınız.
Evet evet.
Bakalım, yani, bilmediğimiz neler var.
Kesinlikle ki liman dediğiniz limanlar bence çok daha şey. belki Ercan'dan çok daha kolay gelemiyorlarsa bile limanlarımızdan kırlar içerisinde çok daha kolay gelinebiliyor.
Gelebiliyorlar memleketimize çok
Arıklı o konuda işini yapıyor ya tamamdır satacak ve rahatlayacak.
Özelleştirme mesela ben bu özelleştirme tartışmaları çıktığında evet bir boyutu kamusal anlamdaki şeyin devletin elindeki limanların özelleştirilmesi farklı bir boyutta da tartışılabilir ama ben liman güvenliği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bütün bir coğrafyalarda uyuşturucu ticareti, insan ticareti kadar gibi meselelerde özelleştirilmiş limanların çok daha yoğunluklu kullanıldığını görebiliyoruz. Çünkü orada devletin denetimi çok daha zayıflıyor. O yüzden bu boyutuyla da değerlendirmek gerek özelleştirme meselesini diye düşünüyorum. Limanların özelleştirilmesi.
Yalnızca o değil yalnız. Her tarafa da şey yapıyorlar. Yat limanı yapıyorlar.
Onlar çok daha kolay bir şey.
Yani sürüyorlar. Şeyle ilgili ve bir sürü de sanki de memleket yat limanıdır. Yeni yeni de özellikle Karpaz bölgesine hani gözden uzak oralara şeyler ama yat limancıkları şeylerimiz var projelerimiz. Ama yatırım düşmanı olma.
Ama gönülden uzak değil. Şimdi bu söylediklerinizin hepsinin bir tamamı bir cümlede gizlidir. Kıbrıs'ın kuzey tarafı uluslararası hukukun dışında kaldığı sürece bütün bunların hepsini açıktır. Ancak iddiadır şimdi söyleyeceğim. Bu iklim ve bu coğrafi koşullar belli çevrelerin buna siyasette dahildir. Yani siyaset derseniz bana bizim siyasetçilerden bahsetmem. Siyaset de dahil buradan nemalanan ilişkili kesimler de vardır diye bir öngörüm vardır. İster değerlendirirsiniz, açıklatmasanız başka başlık açabilirim.
Ya tabii ki. yani Kıbrıs sorununun çözümsüz olarak kalmasından beslenen tabii ki kesimler var. Hatta bu önümüzdeki süreçte göreceğiz bu al-ver süreci nasıl olacak, nasıl şekillenecek. Sadece belli kesimler değil artık çok daha farklı aktörlerin de devreye girdiğini görüyoruz Kıbrıs sorunuyla ilgili. Yani bu yazda da belki de bazı şeylerin şekilleneceğini göreceğiz. Ama onun ötesinde yani çok önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum ama onun ötesinde söylediğiniz şey önemli. Kıbrıs sorununun çözümsüz olması ve buradaki düzen aslında pek çok noktada karanlık ilişkilerin devam edebilmesine imkan yaratıyor. Şunu iddia etmiyorum çünkü bu büyük bir iddia olur. İşte Kıbrıs sorunu çözüldüğünde tüm bu karanlık ilişkiler sona erecek demek doğru değil. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti mesela Türk şeyle dünyayla uluslararası hukukla bağlı ama orada da çok ciddi tartışmalar oluyor. Yani sahtekarlıklar veya uyuşturucu ticaretiyle ilgili yani dünyanın her yerinde kara parayla ilgili dünyanın her yerinde olur bu tip şeyler ama önemli olan uluslararası sistemin içinde bununla mücadele edecek mekanizmaların parçası olabilmektir. Mesela dijital suçlarda da bunu çok fazla konuşuruz. Bir haklanma meselesi oldu ki yeni düzenin gündeme getirdiği mesele çok önemliydi. Son ki onu reddetmediler zaten.
Tabii.
O mesela sizin iletişim kuracağınız mekanizmalara erişemiyorsunuz. Çünkü sizi tanımıyorlar zaten. Yani dışında. Bu uluslararası suçlarla da, uluslararası mesela uyuşturucu ticaretiyle de veya bir kara para atlama ile ilgili mücadele eden mekanizmalarla da onlara erişebilmeniz için tanınır bir kimliğinizin olması gerekir. Hı. Ama biz şu anda onu yapamıyoruz. Yani sizi hiçbir şekilde tanıyan bir uluslararası hukuk mekanizması yok. O yüzden de sağlıklı bir şekilde sorunlar çözebilmeniz de mümkün olmuyor.
Hatta AB toprağı olmasına karşı muhtesabat bu tarafta çalışmaz der. Kendi çıkar içinden evet. Sana bir miktar kolaylık veya yardım etmeye çalışır. İlişkiyi geliştirmeye çalışır ama en nihayetinde bu saydığımız ciddi noktalar da devre dışıdır. Evet. Şimdi çok da tehlikeli. Yani bu konuştuklarımız kadar tehlikeli, sakıncalı ve biz Kıbrıslıları direkt tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız. Yani dönüştürme operasyonu artık direkt gözümüzün içine soka soka. Hı hı. Selimiye Camii'nden Hazreti Ömer'e, işte Namık Kemal tantanlarından, bilmem neredeki caminin etrafına naralar atılıyor neredeyse. Biz hepimiz, ben ateistim, bunu gururla söylerim, bir kez daha söyleyeyim. Hepimiz din düşmanı, hepimiz dinsiz. Hatta Erhan Bey'in söylemiyle son günlerde Rum sevici olduk, çıktık ve bizi terbiye edecekler. Bu tehlikeyi nasıl görürsünüz?
Erhan Bey çok seviyor böyle kelimeler kullanmayı. Gündem oluyor. Böyle tabii, kelimeler tabii, kullandığında tabii. Ilgi çekiyor. Birileri kalkıp cevap veriyor. Bunun üzerinden bir gündeme gelme yöntemi buluyor. Bu kadar keskin kelimeler daha önceden de biliyorsunuz yani yazdığı yazılardan da. Tabii, yani buna yönelik bir şey var, tarzı var. Erhan Bey'in seviyor bu tarzı. Ve ben kutuplaştırıcı bir dil olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. Ve böyle bir siyaset yöntemi olduğunu da düşünüyorum kendisinin. Yani mesela insanları genellikle şey üzerinden itham edip eleştiriyor. İşte siz Türkiye'lileri istemiyorsunuz, Türkiye karşıtısınız gibi. Halbuki kendisi o iklimi yaratmaya çalışıyor. Çünkü ben Kıbrıs Türk toplumunun artık gerçekten birlikte yaşayabilmek ve toplumsal entegrasyonla birlikte bu ülkeye gelen, yerleşen, bu ülkede emeğini kazanan insanlarla bir problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Önemli olan buradaki insanların hayat şekline, kültürüne, inanç sistemine yapılan saldırılardır. Yani insanlarla bir problemi yok. Ki zaten uzun yıllardır sadece yani buraya göçmen olarak gelen insanlar değil, kendi içinde de Kıbrıslı Türklerin inançlarına ilişkin farklı yaklaşımlar olduğu, kendi inançlarını diledikleri gibi yaşadılar ve kimse kimsenin hayatına karışmadı. O yönüyle Kıbrıs toplum bunun sınavını vermek zorunda değil. Vermiştir zaten. Geçen gün bir fotoğrafa bakarken böyle onu düşündüm. Bir masada Makaryos, Doktor Küçük falan oturuyor.
Sabah kullandığı fotoğraftan bahsediyorsunuz.
Evet. Ve orada otururken şeyi gördüm ya. Doktor Küçük'ün o şey tavrı. Yani nasıl diyeyim?
Naif, efendi, yumuşak.
Ve yani dini bir şeyi yoktur. Makaryos'un vardır. Ve yani Kıbrıs Türk toplumu yıllardan beridir aslında. O mesafeyi alabilmiş ve o mesafede de inanca saygısını geliştirmiş bir
hiçbir zaman toplumdur. Saygısızlık etmemiş.
Hiçbir zaman. O yüzden de ben bu yapılanların...
Doktor şeyisiz
şey Nazım beni konuşmuyorum Muratcığım
orada evet katılırım ama yani şeye de ben tepkisi olduğunu çok düşünmem. Yani bir kadının işte ya da işte bir insanın din inancıyla ilgili bir problem olduğunu düşünmem. Tarikatlarla ilgili var.
Murat provoke ederim. Güler zaten yani o başka bir boyut.
Ama o boyutu da doğrudur yani onu istemiyordu kesin. Tarikatlarla ilgili bir şeyimiz yok ki son dönemlerde maalesef ciddi sıkıntıların olduğu bir süreç, çocukları rahatsız eden süreçlerin olduğu bunları. Bir mesele var. O yüzden ben bu yapılmaya çalışılanların bizi dönüştürmeye dönük hareketlerin çok işe yarayıp yaramayacağına dair kuşkularım var. Yani yaramayacağını düşünüyorum.
Ama kavga çıkacak aslanım.
Evet. Yani o yaşanacak. Çünkü nedir? Bir yerden sonra, şimdi şunu söyleyelim. nefret söylemi dediğimiz şey, ki Erhan Bey'in nefret söylemi neyse
jargonu var.
Ama sadece Erhan Bey üzerine söylemiyor.
Yok.
Yani devleti yönetenler, sesi yüksek çıkan insanlar böyle şeyleri gündeme getirir ve çoğaltır. Çoğalttığında da ne olur? Bunu normal bir sıradan bir vatandaş bunu kendine görüp biçip de gidip birine zarar verebilir. Ve böylece toplumsal gruplar arasında da çatışmalar
başlar. Sakıntılıdır bu dil ve hareket tarzı.
Kesinlikle katılıyorum. Ve çok dikkatli olmamız gereken bir süreç. Belki de gireceğiz. Yani hele de Kıbrıs sorunu tartışılacaksa, yoğun şekilde tartışma olacaksa, bu tip provokasyonlar toplum içerisinde veya toplumlar arasında da olacağını ben düşünüyorum. Evet. İşte eleman gidin diye laflar döndü. Yani sanki tüm Kıbrıs Rum toplumu eleman
çok severim gibi. Hepsimiz eleman biz.
Hayır, onlar için de düşündüğümüzde sanki hepsi elemancıdır ve yani o şekilde değerlendiriyorlar gibi. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir sürece de girdiğimizi düşünüyorum. Evet. Yani provokasyonlara gelmememiz gerekiyor.
Evet, 2-3 tane yorum var ve ben bir mesajdan kapatacağım. Uzun kulaktan gelen bir mesaj. Uğur Adem Dener diyor, dikkatimi çekti. Lefkoşa'da, Mausa'da ve Yirne'de özellikle mahkemeler civarında olan avukatlık bürolarının çokluğu, cezaevlerinin dolu olmasından avukatlığın talep bulması herhalde dedi.
Var mı öyle bir şey?
Eleyi sallasan bir avukata denk
geliyor. Ama o da bence şeyle de ilgili, yani ben bir kısmını da eleştireyim. Yani tabii ki büroların oralarda olması yakınlığı sebebiyle de oluyor ama avukat sayısının bu kadar artması biraz da eğitim politikasıyla da ilgili. Yani acaba bizim gerçekten bu kadar avukata ihtiyacımız var mı? Gerçekten bu kadar hukukçuya ihtiyacımız var mı? Her okulda artık fakültesinin açılması ve aslında bu mesleğin de itibarını sarsmaya yönelik de bazı sıkıntılar var. O yüzden o da meselenin ayrı bir boyutu.
Aslanın tıp fakülteleri peynir ekmeğe döndü. Yani asla sizin mesleğiniz benim gözümde sizin mesleğiniz çok önemli ve saygı duydum. Bunu bilirsiniz
tabii
zaten.
Tabii ki.
Ama yani bunu söylediğim için dinlendirmek durumunda kaldım. Evet, yani aslanım beni astırabilir mahkemede ama doktor beni olmazsa da öldürebilir.
Kesinlikle.
Yani böyle de şey
kesinlikle
var.
Şimdi uzmanlık tartışmaları var mesela.
Aynen.
Çok tehlikeli.
Öğretmenliğe de el attılar.
Atatürk Öğretmen Akademisi'ne de.
Konuşsak sabaha kadar konuşalım konumuzlara. Evet Murat.
Ali Viker diyor ki ne iyi yayınlar dedi, ne trafikte ne de yaşadığımız apartmanda güven kalmadı. En basit komşuculuk olayında kapımız yumruklanıp tehdit ediliyoruz. Yabancılar, yerli yerler yabancı durumuna düştü ülkemizde dedi ve
yabancı polisi, düşmanlarımız yok.
Polisi aramaya bile çekinirim. Böyle durumlar açıkçası bu sefer anksiyetimiz artmaya başladı. Ya bize ya malımıza zarar verirse diye herhalde kendi ülkemizde bize bunu mu reva görürler diye de Ali Bey'e diyorum, o var.
Şeyi eklemek isterim burada. Buyurun. Evet, yani yabancılara işaret etmememiz gerekiyor. Ama cezaevine baktığımızda %70'in yabancı olduğu bir ülkenin var olup olmadığından emin değilim. Yani bu aslında nüfusun denetimsiz ve kontrolsüz olduğunu bize gösteriyor. Ve evet, yani yabancılara hedef almadan demek ki bu ülkedeki nüfus hareketlerine idarenin çok daha ciddiyetle ele alması gerekiyor. Ama güvensiz hissetme çok haklıdır. Yani şu anda en fazla duyduğum kelime kendimi güvende hissetmiyorum. Yani hem sosyal anlamda, yani işte güvenlik, can güvenliği, mal güvenliği, hem de ekonomik anlamda giderek yoksullaşan insanlar.
Aynen.
Yani güvenliksizlik bence en temel sorunu Kıbrıs'ta Türklerin.
Sanırım dünyadaki tek adadır ki nüfus politikası noktasında eksi de seyredir. Ve o şeyleri de sınır kapısı dedikleri kapıları da kevgire, analarımızın, nenelerimizin kullandığı kevgire benzer. Murat, uzun kulaktan bir şey duyduğumuz
Hasan Rahmancıoğlu diyor ki bu yılın sonuna doğru ben yine cezaevine gidiyorum. Ortada zaten bir ayın kararı var ama Barolar Birliği şu bunda da çok fazla ses duymuyoruz. Ha. Ne olacak benim halim dedi.
Çok hassas bir konu bu.
Yani Barolar Birliği üzerinden değil ama bir avukat olarak bu anlamda hassasiyet gösteren bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim ki.
Hasan atıyor içeri.
Yani umarım öyle bir şey yaşanmaz ama yani senin de yürüttüğün süreç ve ahimden çıkan karar artık daha fazla insanın içeri girmeden bu yasanın hazırlanıp da mevzuata dahil edilmesi ve bir vicdan direnç sisteminin kurulmuş olması gerekir. Yani artık biz bunun ötesine geçecek, yani ne olacak? Biri daha yargılanacak, cezaevine girecek, o da mı ahime gidecek? Aynı karar mı çıkacak? Yani bunu artık daha fazla devam ettirmemek gerekiyor.
İşte, yani şey savcılık iyice abarttı. Halil iki defa içeri girdi. AHİM'e başvurdu. Çünkü karar. Bir karar var ortada ve AHİM'in beklediği. Yani bu karar uyacak diyor. Aynısını tekrarmediğim diyor.
Evet.
Halil'e şimdi şu an içeriye girdikleriyle ilgili olarak da dava geliyor. Çünkü ikinci kez göndermişler davet. Ona da gelmedi. Yani girdiğine dair Halil Karabaşoğlu'nu dupluyorlar.
Yani mesela düşünün AHİM'in önüne gidecek bu mesele. Yani şey gibi, yani Türkiye gerçi bu meselelerden çok fazla mahkum oldu. O ayrı. Yeniden mahkum olacak büyük ihtimalle. Yani yine gidilirse tabii yani şey yapılırsa, karar çıkarılırsa. Ama yani bunun çok zor, yani bu ülkede hiç tartışılmayan bir mesele de değil. Uzun zamandır tartışılan, hatta böyle pişirilen bir yemekten bahsediyoruz. Evet. Vicdanla ilgili. Yani böyle işte biz uzun uzun tartışmamız gerekiyor da bunu anlamamız gerekiyor değil. Anlaşılan, hatta yasaya dökülen, meclis komitelerinde günlerce tartışılan bir meseleden bahsediyoruz. Ve son anda aslında.
Sağ olsun bizi kurtaracak olan... Kutu Hoca bir düzeldeyim de Halil'le ve Cem'in kendini merak etmeyin dediği hepsimizi kurtarıyor. Sorun olan şu, problem olan şu şeyden ilgili. Yani baktığında işte Güney'i biliyoruz. Güney'de nasıl işlediğini ve benzer strukturla kurulmuştur. Başsavcılık mekanizması zaten hukuksal adı hukuk dairesidir.
Evet.
Yani AHİM'den çıkmış bir kararı sen halen daha dosyalayıp yargıcının önüne götürüyorum. Yani yargıçtan öteye bence başsavcılık kurumuyla ilgili derdimiz var. Çünkü bu yolsuzluk, usulsüzlükle ilgili davalar bir türlü gidemiyor mahkemelerin önüne ama gene geçen gün vardı. Sendikacılar, gazeteciler bizimle de ilgili dosyalar hazırlanabiliyor. Yani tercihi başsavcımızın gayet değişik. Deyim böyle bir kibar bir şekilde bırakayım öyle.
Hatta ben de bitirmeden çok hayati bence bir soru sorayım. Bu Murat'ın söylediğiyle ilgili isterseniz yapın yorumunuzu.
Yani şöyle aslında baktığınızda AHİM kararları bizim mahkemelerimizde ve sadece mahkemelerimizde değil devleti yönetenlerin de bağlayıcı olduğu kararlardır. Yani o yüzden diyorum yani böyle bir karar çıkmasa bile tabii ki bunun yasalaşması gerekirdi ama devlet artık diyor ki tabii ki Türkiye üzerinden bize söylüyor ki burada bir ihlal yaptınız, bunu yasalaştırmanız gerekir. Yani bunu yasalaştırmadığınız sürece bu ihlali devam ettireceksiniz noktasındadır aslında anlamı. Ve bu mahkemelere de niye uyar veya savcılıkta demek istiyor ki böyle devam ettiğin sürece ben ihlal kararı vereceğim. Yani neticesi budur. O yüzden hem idare bunu uygulamak zorundadır hem de savcılık aslında bu tip davaları açmamak durumundadır. Çünkü netice belli. Ama uluslararası hukukun verdiği kararlar ve Avrupa İnsan Mahkemesi'nin verdiği kararlar biz maalesef uygulama noktasında sorunlar yaşıyoruz. Evet. Mesela bizim şeyde yeni düzenin davasında Ersin Bey'in açtığı davada çok ciddi AHİM kararları ve kriterlerine uygun bir netice elde ettik ve bunlara da vurgu yaptı mahkeme orada. O yüzden belli noktalarda evet çok ciddiyetle uyguluyoruz ama vicdan direnç çok daha böyle dokunulamaz mayınlı bir tarla gibi.
Çünkü hem Türk askeri doğar ya oradan göre. O zaman sorayım kısa bir cevap alalım da kapatalım. Zaten uzun cevabı olamayacak diye de düşünürüm soruyu. Biraz da gülerek sorayım. Ağır cezada tutuklu yargılanıp yargılanmamanın kıstası nedir? Yani nasıl belirlenir bu? Çünkü farklı bir takım muameleler, şimdi kendimi daha içeri sokturmadan sorayım. Bitmeyin daha durayım. Yani
F.Ü. hanımefendiyle ilgili.
Yani bu toplumun vicdanında çok da kabul görmeyen bir şeydir. Onun için bunu bir avukatı bulmuşken sormaya ihtiyacı duydum.
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında bizim uzun yıllardır uygulanan mahkemelerde ağır cezada tutuklu yargılamanın temel yasa maddesi olmamasına rağmen teamül haline gelindi. Her ağır ceza mahkemesinde itham edilen kişinin tutuklu yargılanması aslında adil yargılamaya ters bir uygulama.
Okay.
O yüzden de evet, yani özellikle mevcut ceza usulü yasası değişikliğinden önce de mahkemenin takdir yetkisi vardı. Ve doğrudan ağır cezada tutuklu yargılamasının otomatik olmaması gerekirdi. Hatta Yüksek Mahkeme Başkanımız Bertan Bey'in verdiği bir yüksek mahkeme kararı vardı. Ve orada da tutuklu yargılamanın çok ince elenip sık dokunulması gerektiğini ve insanların... doğrudan otomatikman tutuklu yargılanmasının doğru olmadığının tespitini yapmıştı. Önemli bir karardır o da. Ve bazı örnekler var. Fehri Hanımefendi öncesinde de örnekler var. Yani
diyorsunuz.
Daha kolay. Evet.
Hiç anlaşılmadı.
Herkes her şeyin farkında. O yüzden yani evet, belki bazı kolaylıklar sağlanmaya çalışıldı kendisine ama herkes her şeyin farkında. O yüzden ben çok şey değilim bu konuda. Ama yani hukuki olarak meseleye baktığımızda aslında olması gereken budur. Yani olması gereken standartın tutuksuz yargılama ama eğer kaçma ihtimali varsa...
Savcı koydu ama bir şeyler ortaya.
Evet, yani o meseleye baktığımız zaman benim kafam birazcık biraz karıştı. Neden karıştı? Şunun üzerinden, yani niye işte sırf... o kişidir diye bunlar
yok
yani toplumdaki şeylerden siz söylediniz, söylemiyorum. O değil, evet, o kişi de tutuksuz yargılanabilir. Yani ben siyaset buraya müdahale etti de böyle oldu veya yasa bunu gerektirdi de oldu değil. Mahkeme bir takdir etkisi kullanır ve ikna olmamış belli ki mahkeme tutuksuz yargılanması halinde kaçacağına ilişkin. Ama savcılığın koyduğu hususlara baktığımızda 3 tane pasaportun olması, o pasaportlarda farklı ülkelere ilişkin vizelerin olması ve hiç anlamadığım bir şekilde o hanımefendinin güneye geçebilmesi.
Ya.
O konuda çok ciddi bir soru işaretleri var kafamda. Tutuksuz yargılanma, tutuklu yargılanabilir miydi? Teknik olarak gerçekten oradaki mevcut şeyi de, duruşmayı da izlemediğim için net bir şey söylemek istemiyorum. Takdir ama orada, takdiri mahkeme koydu ve belli ki ikna olamadı. Ve tutuksuz yargılanmasına ilişkin bir daha ağır, ilk aldığı teminattan daha ağır koşulda teminata bağlandı. Yani... Ama bu meseleden sıyrılıp şunu söylemek istiyorum ki tutuksuz yargılama gerçekten adil yargılama açısından, masumiyet karnesi açısından önemlidir. Ama şu soru işareti oluşması, insanların kafasında ve vicdanlarında rahatsızlık olması da bu dönemde bunun çok fazla tartışılıyor olması, bu dönemde bunun daha çok gündeme gelmiş olmasının da ben vicdanen tartışılmasını haksız bulmuyorum.
Anladım.
Yani insanlar için kabul edilebilirdir bunun tartışılması ama şunu da bilelim. Hepimiz oralara gidebiliriz.
Tabii.
Hepimizin yakını. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Öyle örneklerle de doludur bizim hukuk tarihimiz. Yani tutuksuz yargılandı. 5-6 ay boyunca devam etti. Sonunda beraat etti. Mesela o 5-6 ay boyunca tutuklu yargılamanın üstüne su içiyor insanlar.
Yani.
Ve onun neticesinde bir tazminat alabilme hakları da yok bu arada.
Bizde yok öyle bir şey.
Hayır, öyle bir şey yok. Düzenleme yok. Yani mesela beni tutuklu yargıladınız ama ben bir şekilde haksız olarak tutuklu yargılandığımı düşünüyorum. O yüzden bununla ilgili tazminat talep ediyorum. Deme hakkınız da yok. O yüzden de tutuksuz yargılamanın temel olması gerekiyor, evet. Ama bundan sonraki süreci belki de vatandaşlar takip ederse ve tutuksuz yargılamalar, tutuklu yargılamalar devam ederse kural olarak mahkeme çok tartışmaz. Ve belli örneklerde bu sadece yaşanırsa o zaman tartışmamız gerekir.
Burada en çok konuşulan başlık aslında bu söylediğinde mahkemenin önüne böyle bir düzenleme geldiğinde takdir etkisini özgürlükle kullanacaktı. Bugüne kadar bunca olay yaşandı. Yasa koyucular buna hiçbir duyarlılık göstermedi. Hiçbir şey yapmadı. Tam da kendine dokunacağı anda mahkemelere böyle bir özgürlük hakkı tanıdı aslında.
Burada hemfikirim. Yani onun tartışılması konusunda hemfikirim. Ama hukuki değer açısından baktığımızda olması gereken bu mudur? Evet, olması gereken budur. Ama dönemsel açıdan insanların bunu vicdanen kabul edip etmemesini de ayrıca başka bir boyutta tartışılmasında doğru. Yani normal buluyorum, evet, öyle söyleyeyim.
Şey, dönemsel açıdan manidardır biraz. Sevgili Aslı Murat, yüreğine, diline sağlık.
Çok teşekkür ederim. Konuşan
bildiğimiz her şeyi konuşmaya çalıştık, açtık başlıkları.
Füyü bile
konuştuk. 3 tane British pasaportum olsa da tutsalar beni direkt hapisteyim.
Mahkemesiz.
Evet, yani o çok ilginç bir şey. 3 tane Türkiye Cumhuriyeti pasaportu nasıl olabiliyor? Ben anlamadım. Yani teknik olarak nasıl mümkün olduğunu da anlamadım açıkçası.
Var elbet bir açıklaması. Tekrar teşekkür ederim.
Teşekkürler, sağ olun.
Murat Kanatlı, tamamladık. Kapat da kaçalım.
Sen ne yapacaksın?
Standüççüye gideceğim. Tamam. Değerli izleyiciler, gündem artıyı tamamladık. Avukat Aslı Murat'la birlikte ve bu haftanın son programıydı. Artık pazartesi görüşecek. Akıl sağlığınızı koruyun. Bu devlet denen yapı sizi korumuyor. Kendi kendinizi, kendi önlemlerinizle koruyun. Sıcaklar yakıp kavuruyor. Çıkıp sıcaklara beyin yanması geçirmeyin. Sağlık sistemimiz zaten kör topal gidiyor. Doktorları ve sağlık çalışanlarını ayırarak söylerim bu nüfus yapısında. Vesaire vesaire. Murat.
Evet. Pazartesi günü Aykut Bektaşoğlu ile gündemi değerlendirmeye sürdürecek. Salı günü Asım Akarsoy
bizimle olacak.
Çarşamba günü Mustafa ile Çıraklı ile beraber Orta Doğu'daki son duruma bakıp gideceğiz. Yani bizde gündem gene kalabalık. İnsanlara da ikide bir söz veriyorum ki seni bu hafta da alırız dedik ama bizde bir türlü konuk şeyi bitmiyor. Şey, sirkülasyonu bitmiyor. Gündem kalabalık. Bunları daha çok insanın takip edebilmesi için bu yayınları her ne zaman her nerede seyrediyorsanız lütfen paylaşın ki bu görüşler, düşünceler daha çok insana ulaşsın. Bizi gurda kuşa yem etmeyin.